Ayrım 3.
Gezgin Genç ile Kral. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar ülkenin birinde kendisi mutlu olmadığı gibi başkalarını da mutsuz eden bir kral yaşıyormuş. Bu kötü kalpli kral gönlü nasıl isterse öyle yaşıyor, insanlara, hayvanlara, çevresindeki bitki ve ağaçlara önem vermiyormuş. Kralın bu işkencelerine dayanamayan kraliçe hastalanmış, yatağa düşmüş, kısa bir süre sonra da yaşama veda etmiş. Geride kalan 3 çocuğu annelerinin arkasından günlerce gözyaşı dökmüşler. Bütün bu üzüntülere karşın yine de öğrenimlerine devam etmişler. Aslında babaları gibi değillermiş. Halkı ve çevreyi seviyor, onlarla beraber yaşayabilecekleri her ortama girip çıkıyorlarmış. Aynı ülkenin dağlarında yaşlı annesiyle birlikte bir gezgin genç yaşarmış. Bu gezgin gencin altın gibi yüreği, elmas gibi aklı, pırlanta gibi düşünceleri varmış. Bir gün gezgin gencin annesi o ülkenin hamamına gitmiş. Hamamda pamuklar gibi yumuşak, sütler gibi ak bir genç kızla tanışmış. Bu güzel genç kızın ayağında altın takunyalar, elinde altın taz, saçlarında gümüş tarağı görünce şaşırmış. Bu kız kötü yürekli kralın en iyi yürekli kızıymış. Her çarşamba hamama gelir, bol suyla yıkanır, halkıyla beraber olur, güler, konuşur, mutlu olurmuş. Babasının kötülüklerini unutturmak için elinden gelen her şeyi yaparmış. Hamamda yemişler, şekerler, şerbetler dağıtırmış. Çarşamba günleri bu hamam bayram yerine dönermiş. Gezgin gencin annesi prensesi her görüşünde daha fazla sevmiş. Bir gün yine hamamdan eve döndüğünde oğlu ona "Anne bugün neler gördün?" diye sormuş. "Hamamda bir güzel kız gördüm. Gül ona gömlek olmuş. Güzelliği herkesi büyülemiş. İyilikleriyle yüreklere taht kurmuş. Hepimize altınlar dağıttı, armağanlar verdi. Nasıl böylesine gösterişli yaşamın içinde böyle alçak gönüllü kalabilmiş anlayamıyorum." Her çarşamba gezgin oğlan annesinden bu tür yanıtlar alınca dayanamamış. "Anne, kim bu kız? Altın tası var, tarağı var, takunyası var, kese kese altınlar dağıtıyor." Annesi: "Kralın en küçük, iyi yürekli kızıymış. O vahşi adamdan nasıl böyle hoş bir kız olmuş bilemiyorum." demiş. Gezgin genç bir gün hamamın yakınında çıkış kapısını görebileceği bir yere gizlenmiş. Beklemeye başlamış. Prensesi görmek istiyormuş. Görür görmez de çok beğenmiş. Saçlarına, gözlerine, yürüyüşüne hayran kalmış. Eve döndüğünde annesine güzel prensesi çok beğendiğini söylemiş. Annesi şaşkın: "Oğlum, sen ne diyorsun? O kralın en kıymetli kızı, onunla evlenemezsin. Soylu insanların bizim gibilerle ne işi var? Kız gelip de bizimle dağda yaşamaz ya." demiş. Gezgin genç çaresiz şarkılar bestelemiş, şiirler yazmış, resimler yapmış. Bu yaptıklarını bir gün olsun prensese gösteremeyeceğini düşündükçe çok üzülmüş. Çin'e dek bütün dünyayı gezen, tüm icatları bilen gezgin gencin ne yazık ki parası yokmuş. Parası olsa zaten gider kızı ister, kral kızı oluşunu aldırmazmış. "Biz ona nasıl bakarız?" diyormuş annesi. "Altın tarak almayı bırak, hamam suyunu bile zor buluruz." Gezgin genç akıllı ya, yataklara düşüp de bu sevdayı kendisine dert etmemiş. Başlamış beklemeye. Define aramayı bile düşlemiş. Günlerden bir gün kralın av mevsimi gelmiş. Bütün ülke yasa girmiş. Kral ava çıkınca hiçbir hayvanı ayırmadan, küçük büyük demeden önüne geleni vururmuş. Av günlerini de kendisi ayarlarmış. Yanındaki kalabalık askerleriyle başlamış dağ taş ova orman dolaşmaya. Avın üçüncü gününde bir yavru ceylan çıkmış önüne. Ceylanı hemen vurmuş. Ceylan kanlar içinde yere yığılınca bir ses bütün ormanı kaplamış. İşte en büyük yanlışı şimdi yaptım. Sihirli ceylanı vurdum. O bu ormanın süsüydü. Komşu ülkenin de prensesi. Şimdi sana kötü dileklerim var. Ben o ceylanın acılı annesiyim. Başına gelecek kötülüklere katlanacaksın. Ülkendeki insanları korkuttun. İşkence yaptın. Hepsi delirdi. Kimse düşünemez oldu. Akıllı biri çıkıp da seni kurtaramaz diye bağırmış. Kral şaşırmış, etrafına bakmış. Kimseyi göremeyince ormanın derinliklerinden gelen sese "Ne yapacaksın? Öldürecek misin beni?" diye sormuş. "Hayır. Daha da kötüsü. O senin güzel küçük kızın var ya, yataklara düşecek. Ülkenin en iyi hekimleri bile onu kurtaramayacak. Çünkü çalışamaz durumdaki hekimlerin ilaç yapmayı unuttular. Ülkenin akıllıya gereksinimi varken sen etrafını bir sürü aptalla doldurdun." Kral: "Aman, sana kim inanır?" diye söylenenlere hiç aldırış etmemiş. Kendisinin en yüce, en güçlü olduğunu düşünerek saraya dönmüş. Bir de ne görsün? Küçük prenses yorgan döşek yatıyor, ateşler içinde yanmıyor mu? Hamama bile gidememiş. Bezler ıslatıp başına koymuşlar. Hekimlere haber yollamışlar. Kötü kral bunu görünce bir anda yumuşamış. Bütün yaptıklarına pişman olmuş. Kızını iyileştirene altınlar, ödüller, arabalar, hayvanlar armağan edeceğini duyurmuşsa da kapılara dolan hekimlerin hiçbiri prensesi iyileştirememiş. Sonunda bilge kişilere danışmışlar. Onlar da "Eğer anne ceylan o kötü dileğini geri alır, sağlık dilerse kızınız iyileşir. Bu işi yalnız o düzeltebilir." demişler. Elçiler ceylana gitmiş ama boşuna. Anne ceylan hiç yola gelmemiş. Çoğunu da dinlememiş bile. Sonunda hiç kötülük yapmayan, ava asla çıkmamış, hayvanlarla her zaman dost olmuş yaşlı birini bulmuşlar. Bu yaşlı adam küçük prensesi çok sevdiği için ceylana gitmeyi kabul etmiş. Gitmiş ona yalvarmış. "Ne olur kurtar prensesi. Akıllı, iyi huylu bir kız o. Herkes onu çok sever. Keşke ona kötü dileklerin olmasaydı." demiş. Küçük prensesin babasına benziyor olabileceğini düşünerek ona bu kötü dilekte bulunan anne ceylan, kendisi de evlat acısı çekiyor ya, biraz pişman olmuş. "Benim elimden bir şey gelmez," demiş. "Çölde yaşayan bir yılan var. Yılanın kullarından 3 tanesini getirip prensesin alnına koyarsanız hemen iyileşir. Ancak yılan pullarını vermek için 3 ayrı şey istiyor. Bu isteklerini açık açık söylemiyor. Yıllardır ne istediğini bulamadım. Ben de komşu ülkenin kraliçesiyim. Biri çıkar da yılanın isteklerinin ne olduğunu bilebilirse ülkeme geri dönüp hayvan kılığından kurtulacağım. Ülkenizin insanları gittikçe aptallaştılar. Yılanın isteğinin ne olabileceğini anlayabileceklerini sanmıyorum." Yaşlı adam ceylandan yılanın istediklerini öğrenince kralın yanına dönmüş. Kral kızının iyileşmesi için 3 şey vermesi gerektiğini duyunca hiç düşünmeden kabul etmiş. kızı için tahtını bile bırakmayı göze alabilirmiş. Ne istedi, çabuk söyleyin, diye bilge kişiye sormuş. İstediği üç şey şunlar. Birincisi, bir insanın içinden güzel şeyler geçince güzel, kötü şeyler geçince kötü olacak, gözünle görüp, kulağınla duyup, kalbinle hissedebildiklerini yapıp, ölümsüz kılan neyse onu istiyor. İkincisi, birken on, onken yüz, yüzken bin olabilecek, altın gibi sarı, ekmek gibi lezzetli, süt gibi sütlü olan yiyecek neyse onu istiyor. Üçüncüsü, yorulmadan, usanmadan, gece gündüz demeden devamlı çalışacak, elbisesi, ayakkabısı, parası olmadan, uyumadan bu dünyada yaşayabilen neyse onu istiyor. Kral o anda bunları anlamanın kolay olmadığını görmüş. Hemen ülkeye haber yollamış. Her kim bilgin kişi ise, eğitimli ise, gezginse, kendini akıllı sanıyorsa buraya gelsin. Bütün servetim bu güzel kızımla birlikte, kim olursa olsun o kişinin olacak. Komşu ülkelerden bile binlerce kişi gelmiş. Ama hiçbiri yılanın isteklerine yanıt verememiş. Birini bilen öbürünü bilememiş. Kral da hasta yatağındaki prenses de umutlarını kaybediyorlarmış. Sevgili kraliçem gibi güzel kızım da ölüp gidecek, diye kralı artık uyku bile tutmaz olmuş. Bütün bu olanlar gezgin gencin kulağına da gelmiş. Annesi gidip onun yanıt vermek isteyeceğini düşünemiyormuş. Oğlunun akıllı olduğunu biliyormuş bilmesine de ülkenin en akıllısı olabileceğine inanamıyormuş. Gezgin genç hazırlıklarını tamamlamış, temiz giysilerini üzerine geçirmiş, ayakkabılarını boyamış, çiçeklerden yaptığı güzel kokularını sürmüş. Sarayın kapısına geldiğinde herkes büyük büyük kitaplar karıştırarak yılanın ne istediğini bulmaya çalışıyormuş. Kapıdaki muhafızlara, "Saraya girmek istiyorum," deyince hepsi gülmeye başlamış. "Vazgeç gezgin, dünyayı gezdin diye her şeyi biliyor olamazsın. Senin aklın olsaydı kendin kullanırdın, dağlarda yaşamazdın," demişler. Gezgin genç hiç kimseye aldırmamış. Çaresiz kalan muhafızlar onu içeri almışlar. Kral artık eskisi gibi kötü değilmiş. Gezgini görünce gülümsemiş. "Söyle bakalım, kızımın iyiliği yoksa senin eline mi kaldı?" diye sormuş. "El elden üstündür efendim," demiş gezgin genç. "Ben biliyorum yılanın ne istediğini." Kral şaşırmış. "Birincisi, insanın içinden güzel şeyler geçince güzel, kötü şeyler geçince kötü olan, gözünle görüp, kulağınla duyup, kalbinle hissedeceklerini yapıp, onları ölümsüz kılan kalemdir efendim. İkincisi, birken on, onken yüz, yüzken bin olabilecek, altın gibi sarı, ekmek gibi lezzetli, süt gibi sütlü yiyecek mısırdır efendim. Üçüncüsü, yorulmadan, usanmadan, gece gündüz demeden devamlı çalışan, elbisesi, ayakkabısı, parası olmadan, uyumadan yaşayan saattir efendim. Kralın yüzü gülmüş. Gezgin bu üç şeyi alıp çöle gitmiş, yılana vermiş. Yılan çok sevinmiş. "Aferin sana gezgin genç, al üç pulu git saraya, evlen prensesle mutlu yaşa. Akıl her zaman üstündür. Akıllı olanın paraya gereksinimi de yoktur. Bir an gelir, paraya da kavuşabilir. Yeter ki istesin." Gezgin genç saraya gelmiş, yılanın kendisine armağan ettiği dördüncü pulu Ceylan anneye götürmüş. Onun da pulu kullanarak yavrusuna kavuşup, mutlu olup ülkesine dönmesini istiyormuş. Prenses alnında yılanın pullarıyla gözünü açtığında gezgin gençle karşılaşmış. Onun yakışıklılığına, pırıl pırıl görünüşüne hayran olmuş. Düğünler yapılmış, yemekler yenilmiş, sabahlara kadar eğlenilmiş. Bundan sonra o ülkede herkes gezgin genç gibi düşünmeye, aklını kullanmaya başlamış. O günden sonra kral hiç ava çıkmamış. Ormanda dolaşmış. Ama yalnızca yeşiliyle, temiz havasıyla mutlu olmuş. Yürüyüş yapmış. İnsanları, bitkileri, hayvanları aldığı bu dersten sonra sevmeye başlayan kral, geç de olsa mutluluğu bulmuş. Altın Tırnaklı Prenses. Asis Tavandas Prensi evlenecek yaşa gelmişti. Babası sürekli evlilikten söz ediyor, sağa sola evlilikle ilgili haberler yolluyordu. Prens bir gece derin uykusunda rüya gördü. Gördüğü rüya prensi çok ürküttü. Rüyasına giren sağlık tanrısı Asklepios'tu. Asklepios prense, "Çok hastalanacaksın. Seni hastalanmaktan ne saray halkı ne de halkınız kurtarabilecek," dedi. Dehşete kapılan Asistavandas prensi ne yapacağını bilemez haldeydi. Gördüğü rüyayı babasına anlattı. Oğluna çok düşkün olan Asistavandas kralı çareler aramaya başladı. Ortada belirli bir hastalık olmadığı için de ne yapacağını bilemiyordu. Prens korkular içinde geçirdiği bir günün sonunda yine Asklepios'u rüyasında gördü. Bu kez sağlık tanrısıyla konuşabildi. "Ben hastalanmak istemiyorum, ne yapabilirim?" diye sordu. Sağlık tanrısı, "Her şeyin çözümü olduğu gibi bunun da bir çözümü var. Dionysos tapınağının yanındaki Dionysos tiyatrosunun tanrısı Dionysos'a gideceksin. Altın tırnaklı prensesle evlenmelisin. Kurtuluşun bu evliliktir. Sana bu prensesi ancak tanrı Dionysos bulabilir," dedi. Asistavandas prensi Asklepios'u dinledi. Dionysos'ta bir eğlence olduğunu duyunca oraya katılmaya karar verdi. Dünyanın dört bir yanından gelen iyiler, kötüler, çirkinler ve güzeller hepsi oradaydı. Prensesle o kalabalığın içinde karşılaştı. Prensesin kumral uzun saçları, iri badem gözleri, gül gibi açılan dudakları, inci gibi dişleri, neşelendikçe pembeleşen yanakları vardı. Yumuşacık ruhu, sevgi dolu kalbiyle prensi kendisine aşık etti. Prens, "Seninle evlenmek istiyorum. Ülkeme götürüp prensesliğine prenseslik katıp seni mutlu edeceğim. İster erkek evlat ver, ister kız evlat. Seni hep seveceğim," dedi. Kız mutlu olup sevineceği yerde hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Prense dedi ki, "Senin ülkendeki geri kafalı insanlar büyüler yaptılar. Kötülükleri bana dokundu. İki yağmurlu gün vaktim var. Üst üste iki gün yağmur yağarsa iki gün, yağmazsa aradaki gün sayısı kadar insan olarak kalacağım. Sonra da tavşana dönüşeceğim. Onun için seninle evlenemem." Çok üzülen prens, "Bu da mı benim başıma gelecekti?" diye yas tutmaya başladı. Dionysos gençlerin üzüntüsüne dayanamadı. Onları koruyucu tanrı Artemis'e yani Kibele'ye gönderdi. Ana tanrıça Artemis Efes'te bulunuyordu. Birçok memesi vardı. Artemis bir büyücü değildi ama yardım edebilirdi. Prens ve prensesi sevgiyle karşıladı. "Prens, sen buradan yola çık. Babanın yaptırdığı Asistavandas Kalesi'ne git. Giderken sana bir kurşun, bir kılıç, bir hurma vereceğim. Bunları en fazla ihtiyaç olduğu anda bir kez kullanabilirsin," diyerek Artemis sözlerine devam etti. "Prensesle şu özelliklere sahip bir genç evlenebilir. Düşünmeden karar vermeyen, cesur ve zevke dalmadan önce işini yapan, nefsine hakim olup merhamet edebilen biri. Sen önce böyle biri olduğunu kanıtlamalısın. Ülkenden bir saksı toprak, Kadirli ile Karatepe arasındaki okaliptüs ağaçlarının en büyüğünün en küçük yaprağını, en büyük çam ağacının en büyük kozalağını bana getirmelisin. Getirirsen ben sana yol gösterip yardım edebilirim, dedi. Artemis'in söylediği dağlar Asistavandas'ın ülkesindeydi. Hemen yola çıktı. Bu yolculuğu başaramazsa canından olacağını da biliyordu. Ama prenses olmadan yaşamak istemiyordu. Dağ tepe tırmanmaya başladı. Henüz yağmur yoktu. Birden kayaların arasında bir akbaba gördü. Önünde titreyerek duran tavşana yaklaşıyordu. Elini silahına attı. Birden tek kurşun olduğunu anımsadı. Henüz akbaba zarar vermiyordu, beklemeliydi. Bunu düşünürken yükselen bir kartalın pençeleri arasında minicik bir tavşanın ağladığını gördü. Ateş etti. Akbaba da korkup kaçınca iki tavşan da kurtuldu. Artemis'in sesini duydu. Aferin sana. Akbabayı görür görmez ateş etseydin kartala kurşunun kalmazdı. Ani karar vermedin, düşündün. Yolun açık olsun, dedi. Epeyce yol gitmişti, çok yorgundu. Kayalıklar arasında dağlara tırmanmak çok zordu. Birden pençelerini germiş iki aslanla karşılaştı. Cesaretini toplayıp kılıcını çekti. Yüreğindeki korku ona fayda vermezdi. Korkuyu yenmişti. Bir iki kılıç darbesiyle yaralanan aslanlar oradan uzaklaştılar. Prensin en sevdiği şey Asistavandas gölünde yıkanmaktı. Ama önünde bitmemiş bir iş varken gölde yüzemezdi. Güzel prensese kavuştuktan sonra gölde yüzebilirdi ancak. Artemis'in sesini tekrar duydu. İşte, önce iş dedin. Zevke dalmadın. Aferin sana. Bu işi başarabilirsin. Şimdi nefsine hakim ol, merhamet et cesur prens, dedi. Prens iyice acıkmıştı. Avucundaki tek hurmaya baktı. Onu yerse açlığı geçebilirdi. Ama biraz daha dayanmaya karar verdi. Tam bu sırada göl kıyısında ağlayan yaşlı bir kadına rastladı. "Ne o teyze, niçin ağlıyorsun?" diye sordu. Kadın, "Öyle acıktım, öyle acıktım ki bir lokma ekmeğim, küçük bir meyvem bile yok," dedi. Asistavandas prensi hiç düşünmeden cebindeki hurmayı çıkardı. "Al teyze, ye bunu açlığın geçsin," dedi. Kadın hurmayı yedi. Yer yemez de oracıkta ölüverdi. Hurma zehirliydi. Asistavandas prensi çok şaşkındı. "Aman ben ne yaptım?" diye bağırdı. Artemis'in sesi yine yakınındaydı. "Sen yerinde davrandın, merhamet ettin. O büyücü cadıydı. Sen ona acıdın. Meyveyi yemiş olsaydın sen ölecektin," dedi. "Şimdi istediklerini al, Çıralı'ya, Olimpos kentine götür. Tatlı suyla tuzlu suyun birleştiği serin sulara bırak. Sonra bir tasa su doldur. Sana her mememden bir damla süt vereceğim. Bunları da al, önce Dionysos'ta seni bekleyen prensese git. O artık bir tavşan oldu. Onu sağlık tanrısına götür," dedi. Prens bir tas su alıp Dionysos'a geldi. Prensi gören tavşan yanına koştu. Onu altın tırnağından tanıyan prens, tavşanı kucağına alıp sağlık tanrısına gitmek üzere oradan ayrıldı. Tavşanla beraber Akropol'e çıktılar. Sağlık tanrısı oradaydı. Getirdikleri suyu verdiler. Tanrı tası yere koydu. Tavşanın altın tırnağını kesti, suyun içine attı. Artemis'in memelerinden verdiği sütü damla damla suyun içine damlattı. Tırnak suda eridikçe tavşan güzel prenses olmaya başlamıştı. Bir süre sonra tavşan güzel prensese dönüştü ve Asistavandas ile sarılıp sevindiler. Yakışıklı prens, prensesi atına bindirdi, ülkesine doğru yola çıktı. Ülkesine ulaştıklarında olağanüstü bir düğün yaptılar. Bütün halk davetliydi. O ülkede bundan sonra büyü yasaklandı. Prens ve prenses her zaman sağlıklı ve mutlu yaşadılar. Prenses eşi olarak hep yanındaydı. Sağlıklı çocuklarla mutluluklarına mutluluk ve neşe kattılar. Uyku Prensesi. Hanım mini mini bir kızdı. Çok güzel gözleri, ipek gibi simsiyah saçları, sıcacık bir kalbi vardı. Gelene geçene havlayan, insanları ve çocukları hiç sevmeyen köpeğiyle bile anlaşabiliyor, ona bakıyor, yemek veriyor, tüyleriyle oynuyordu. Hanımın en büyük kusuru uykudan nefret etmesiydi. Uyumayı hiç sevmiyor, yatmak istemiyordu. Bir gün yine yatmak istemiyor. Uykun gelmiş olmalı, artık uyku saati diye kendisini yatırmak isteyen büyüklerine itiraz edip gözyaşı döküyordu. Köpeği bile onun bu haline üzülür olmuştu. Öyle ki o bile bir köşede gidip uyumaya başlamıştı. Hadi yavrum, gözlerini kapa.
Hayır anne, ben uyumak istemiyorum. Gözlerimi kapayınca her şey kapkaranlık oluyor. Ben karanlıktan nefret ederim.
Gözlerini kapayıp uslu uslu uyuyan çocuklara uykusunda güzel şeyler görünür. Uyku prensesi o renkli parlak giysileriyle düşlerine girer, şarkılar söyler, dedi annesi. Babası, annesi ve ağabeyi yataklarına çekildiler. Ama hanım herkes yatınca yavaşça yatağından çıktı, etrafta dolaşmaya başladı. Aklına ilk gelen ışığı açmak oldu. Odanın bütün ışıklarını yaktı. Evin içi bir anda gündüz gibi aydınlandı. Tavandaki avizelere bakıyor, onlarla gölge oyunları yapmaya çalışıyordu. Işık ara sıra kısılıyor, ışığını azaltıyor, tekrar yanıyordu.
Lütfen beni kapat, dedi hanıma.
Neden? Benim bu gece en yakın arkadaşım olacaksın. Sensiz yapamam.
Biliyorum. Zaten onun için açtın beni. Ama boşuna yakma. Bak, herkes uykuda. Yarın işim var. Fabrikaları çalıştıracağım. Ameliyat yapan doktorlara yardım edeceğim. Bütün o büyük trenler hep benimle çalışır. Boşuna harcarsan gittikçe azalır, sonra da biterim.
Sen oyun oynamayı sevmez misin? Diye sordu hanım.
Çok severim. İnsanlara göz kırparım, sana yaptığım gibi. Ama ne olur boşuna harcama beni.
Galiba sen haklısın, dedi hanım. Işığı ellememeliydi. Işıksız kalmak hiç de hoş bir şey değildi. Sonra da şimdi daha haylaz birini bulmalıyım diye düşündü. Fazla aramadı, bulmuştu.
Banyoya girdi. Bütün muslukları açtı. En sevdiği şeylerden biri suyla oynamaktı. Zaten borularda bol bol da su vardı. Sevindi. Önce homurdanarak akan su yavaş yavaş kesildi. Sonra tekrar aktı, yine kesildi. Suyun böyle akmasına çok öfkelendiği için elindeki sabunu küvetin içine düşürdü.
Hadi su ak artık!
Su bir türlü akamıyor, habire homurdanıyordu. Birden borudan gelen sesle irkildi. Suyun sesiydi bu.
Gecenin bu saatinde benden ne istiyorsun? Borularım hava dolu. Ses bütün her yana yayılır. Herkesi uykusundan uyandırır. Beni boşuna akıtmaya başladın. Yazık. Sabah kalkınca kimse su bulamaz. yüzlerini yıkayıp dişlerini fırçalayamaz. Suyun ne denli kıymetli olduğunu öğrenmelisin.
Ben uyumak istemiyorum. Seninle oynamaya geldim.
Sen eğleneceksin diye boşuna akıtma beni. Bütün çocuklar uykuda. Hadi git sen de uyu. Yatağına yat, bak göreceksin. Mışıl mışıl uyuyacaksın. Meyveleri yıkamadan nasıl yersin? Annen çamaşırlarını neyle yıkar? Ben bitersem, yok olursam ne yaparsınız?
Su da boşa harcanmamalıydı. Banyodan salona geçti. Karanlık caddeye bakmaya başladı. Camı açtı. Çikolata otobüsü gördü. Ne güzel diye güldü. Sonra seslendi. Çikolata otobüs, merhaba. Otobüs uykulu cevap verdi. Merhaba. Hani senin ışıkların? Oysa ışıklıyken ne güzelsin. Şoförünü uyandır, aydınlatsın seni. Birlikte sokaklarda gezelim.
Esneyen bir otobüs düşünebiliyor musun hanım? Yarı uykulu yolcu taşıyan. Ya benzinim biterse?
Boşuna ısrar etme. Gidemem hiçbir yere. Gemiler, trenler, gece yolculuk eden otobüsler bile ışıklarını kapattılar. Yolcular koltuklarında uykuya daldılar. Birbirlerine iyi geceler, mutlu düşler dediler. Sen niye daha ayaktasın? Boşuna çalıştırmamalı insanlar beni. Ben uykuyu sevmiyorum. Uyumak çok saçma bir şey, diye yanıt verdi hanım. Her şey bu denli eğlendiriciyken uyumamalıyım diye düşünüyorum. Böyle der demez birden aklına çalar saat geldi. Heh, onunla dertleşebilirim. O hiç uyumaz, uykuyu da sevmez dedi. Sabaha kadar oyalanacak birini buldum işte. Saatin yanına geldiğinde tam 3'ü gösteriyordu. Sen hep böyle çalışır mısın? Hiç durmadan gideceğin yere koşar durur musun? Ben aslında görevliyim dedi saat. Şu anda sen de yatağında olmalıydın. Çoktan uyumuş, düşlere dalmış olman gerekirdi. Benim de işimi zorlaştırdın. Nasıl uyandıracağım sabah seni? Biraz oynamak istiyorum seninle. Oranı buranı karıştırsam ne güzel eğlenirdim. Bana hiç dokunma ne olursun. Vaktinde çalmalıyım. Bu evde tatlı tatlı uyuyan herkes benim sesimle güne başlar. Yapacağım hata onlara zarar verir. Sakın dokunma. Sen de çabuk yatağına yat ve uyu. Hayır dedi hanım. Uykuyu sevmiyorum. Sen de sevmiyorsun. Bütün yorulan insanlar uyumalı ve dinlenmeli. Dinlenen insanlar güne zinde başlarlar. Çocuklar en az 10 saat, büyükler 8 saat uyumalılar. Uykunun önemini en iyi ben bilirim. Keşke rahat bir yatağım olsa da uyusam. Ah, esnemekten yoruldum. Hanım yalnız kalmıştı. Gözleri kapanıyordu. Düşünün arasında telefon çaldı. Açtı, tatlı bir ses şarkı mırıldanıyordu. Uyku prensesiyim ben. Uyuyan çocukları mutlu ederim. Onları düş bahçesine götürür, orada güzel oyuncaklar, çiçekler gösteririm. Çok mutlu ederim. Artık iyice yorgun düştüm. Şimdi düş bahçesinde uyku prensesiyle berabersin. Gezip şarkılar söyleyeceksin. Güzel düşler göreceksin. İnsanlar bir, en fazla 2 gün uykusuzluğa dayanabilirler. Uyku uyumadan işlerini yürütüp eğlenmeyi bile beceremezler. Herkes güne başladığında hanım mışıl mışıl uyuyordu. O saatten sonra uyku prensesi de onu yalnız bırakmıştı. Giderken bir daha zamanında yatacağını biliyorum. Eğer yatmazsan gelip seni ben yatıracağım dedi. Hanımın yüzünden büyük bir pişmanlık okunuyordu. Uyku prensesinin gitmeden önce onu götürdüğü düşlere doyamamıştı. Düşlerin kısa sürmesi yatağına geç yatmasındandı. Erken uyusaydı daha güzel ve uzun düşler görebilirdi.